Ayrım 8.
Oradaki üç mahalli gazeteden ikisinin radikaller tarafından satın alınmış olması da bir avantajdı. Komünistler ise son yıllar içinde güçlenmişlerdi. Pek iyi konuşamadığı halde onların adayı Didier'e büyük kalabalıklar topluyordu. Üstelik TESA'nın karşısında yeni bir rakip daha vardı şimdi. Bu, Gamalı Haş Teşkilatı'na bağlı genç tarım mühendisi Dugard'tı. Ev ev dolaşıyor ve her gittiği yerde iş adamlarının, masonların, Yahudilerin hakimiyetine son vermeliyiz diyordu. Tek fiyatla satış yapan büyük mağazaların ezdiği küçük tüccar ve satıcılar, vergi altında bulunan küçük esnaf, hayatta yabancılar tarafından kenara itildiğini düşünen okumuşlar, TESA'nın isminin karıştığı Stavisky olaylarına çok bozulan emekliler bu genç adamı çılgınca alkışlıyorlardı. Seçim konuşmaları çok gürültülü oluyordu. Müşterileriyle boğuşmaya alışkın olan TESA bile zaman geliyor korku duyuyordu. Dugard rahat bir ifadeyle Stavisky'nin TESA için imzaladığı çeki söylüyordu. Her fırsatta tekrarlıyordu hem de. TESA o aldığı 80 bin frangı nereye harcadığını unutmuştu bile. Ama Dugard unutmamıştı. Yumruğunu sertçe masaya indirip bu para savaş mağlullerine verilecekti diye bağırıyordu. Emekli general de Lucien'in kitabını öne sürerek TESA'nın ahlaksızlığını ispatlamaya çalışıyordu. İşte oğlunun babasından öğrendikleri diyordu. Didier TESA'nın özel hayatıyla ilgili şeyler konuşmuyor, 200 aileden tutturup veryansın ediyordu. Ama TESA onun böyle konuşmakla kendisini kastettiğini düşünüyordu. Zaten halkın tepkisi de bunu gösteriyordu. Didier basının namussuzluğu der demez halk La Bonne Nouvelle diye bağırmaya başlıyor. 200 aile üzerine söylediği sözler de hep dezire dezire temposuyla kesiliyordu. TESA alabildiğine yoruluyor, çok çalışıyordu. Binlerce seçmenle ilgileniyordu. Her seçmene ayrı ayrı karısının sağlık durumuna, oğlunun okuldaki çalışmasına, kızının ne zaman evleneceğine varıncaya dek her şeyi soruyordu. Şehre iki yeni köprü ve bir meydan yaptıracağını söylüyordu. Seçmenlere iş ve ünvan vaat ediyor, Heriot ve Daladier'in şaraptan burnunun ucu kızarmış taraftarlarıyla cumhuriyetin şerefine, zaferin şerefine kadeh kaldırıyordu. Toplantılarda bitkin düşünceye kadar konuşuyor, bildiriler yazıyor, basın bültenleri hazırlıyor, karikatürler tasarlıyordu. Tam 16 gece doğru dürüst uyuyamadı. Midesini, poleti ve tatlı öpücüklerini bile unuttu. Büyük bir kahvenin giriş kapısında milletvekili adayı Poltesa'nın çalışma bürosu yazılıydı. Yardımcılarını orada topluyor, onlara kol saati, dolma kalem, bazen de 100 franklık banknotlar dağıtıp gönül alıyordu. Paris'ten iki senatör getirtti. Müzikolde bile kendi reklamını yaptırdı. Şarkıcı kızlar her gece onun şerefine şu şarkıyı söylüyorlardı. Kahrolsun mızmızcılar, gürültücüler. Panik kahrolsun. Biz hep ortayı seçelim politikada bile. Biftek ve aşk serilsin önümüze. Başka şey neyimize gerek. Demek ki yaşasın Poltesa, yeniden seçilecek. Fakat onun sonraya sakladığı büyük koz Antoine'ın dul karısıydı. Küçük bir memur olan oğlu zimmet suçuyla 10 yıla mahkum olmuştu. Haksız yere mahkum olmuştu hem. TESA davayı yeniden bakılmasını sağladı. Büyük seçim toplantılarından birinde kadın halkın karşısında ağladı. Poltesa bir azizdir dedi. Seçim tasnifinin yapıldığı gece TESA zor ayakta duruyordu. Sinirlerini yatıştırabilmek için portakal çiçeğinden yapılmış şurup içti. Hava çok gergin ve sıkıntılıydı. Pencereye yaklaşıp baktı. Meydandaki kalabalık seçim sonuçlarını bekliyordu. TESA kalabalığın içinde genç bir kız gördü. Biraz kızına, Dönis'e benziyordu. Bu pis politikaya atıldığı için kendi kendine söylendi. Dugard'ın veya halk cephesinin kazanması neyi değiştirecekti? Her şey yalan geliyordu. Oysa evinde karısının yanında olmayı, Dönis'i görmeyi, politin kollarında bir iki saat geçirebilmeyi nasıl da özlemişti. Yaşamak böylesine denir. Konuşmaları, politik tartışmaları gereksiz ve sıkıcı birer angarya olarak görüyordu. Seçim sonuçlarını bekleyenler hayal kırıklığına uğradılar. Hiçbir aday seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı. Bir hafta sonra seçimin yenilenmesi gerekiyordu. Son seçimlere göre Tessa bu sefer 3000 oy kaybetmişti. Emekli General Grant Mason da geçen seçimlerdeki durumunu koruyamamıştı. Komünistler epey oy kazanmışlar, sadece aday Dugard da başa geçmişti. Seçim sonuçları hakkında çeşitli görüşler vardı. Eğer deniyordu, General Gamalı Haç Teşkilatı lehine adaylıktan çekilirse Dugard kazanabilir. Didier, Tessa lehine çekilebilecek miydi? Ortacılar kime oy vereceklerdi? Kahvelerde insanlar hep bunu konuşuyorlardı. Tessa kuşkulu bir huysuzluk içinde esnedi. O sanmıştı ki bugün her şey bitecek ve sabah evine dönebilecektir. Şimdi daha bir hafta buraya çakılıp kalıyordu. Karısına telgraf seçti. Seçim yenilenecek. Perşembeye bir günlüğüne oradayım. Sana ve çocuklara öpücükler. Çarşambadan önce her şeyi yeniden düzenlemek fırsatını bulacaktı. Ama daha bir hafta gürültü patırdığı göze almak gerekiyordu. Komünistler onun lehine oy kullansalar bile seçilmesi yine de tesadüfe bağlıydı. O zaman iki tarafın oyları da 6000 civarında ve eşit oluyordu. Kaldı ki komünistlerin ona oy vermesi de biraz hayaldi. Hiç sevmiyorlardı Tessa'yı. Gece çok önemli bir toplantı yapıldı. Komünistleri radikaller çağırmışlardı. Salondakiler büyük bir sabırsızlık içindeydiler. Didier'in ne söyleyeceğini çok merak ediyorlardı. Önce Tessa konuştu. Hemşerilerim dedi, bana güvendiğiniz için hepinize teşekkür borçluyum. Cumhuriyetin çıkarlarını ve barışı savunan, sosyal adalet isteyen, din öğretiminin karşısında olan herkesi bana, yani... Bir an sustu. Hemen arkasından gürleyen bir sesle, Halk Cephesi'nin tek adayına oy vermeye çağırıyorum. Sonra söz sırası komünistlerin adayı Didier'e geldi. Komünistler kendilerini satmazlar. Kazıklanmazlar. Akılcıdırlar. Aklın, halk bilincinin emrettiği şekilde davranırlar. Önceki seçimlerde 600 oy almıştık. Şimdi 2370 oy aldık. Aradaki farkı görüyorsunuz. Biz kuvvetiz. Faşistlerin Dugard ve Grant Mason'un yolunu kesmeliyiz. Tessa halk cephesine bağlı kalacağına dair yemin veriyor. Öyleyse Tessa'yı destekleyeceğiz. Fransa zor ve karanlık saatler yaşıyor. Dışarıdaki tehlike büyüdükçe içerideki ihanet fırtınası da büyüyor. Eskiden 1. Cumhuriyet'te Normandiyalılar, Britanyalılar, İngilizlerle, Avusturyalılarla nasıl birleştiler? Ve nasıl kralcılar Prusya'yı dost bildiler? Bunu unutmayın. Fransa'yı sadece halk cephesi kurtarabilir. Yaşasın halk cephesi. Yaşasın Fransa. Havaya kalkan yumruklar onu onayladı. Tessa ayağa kalktı. Bir aktör gibi salondakileri selamladı. Sevinmeli miydi yoksa üzülmeli mi? Bir türlü çıkaramıyordu. Hem Dugard hem Didier tiksindiği, sevmediği tiplerdi. Komünistlerin desteğini alması bir bakıma başarı sayılırdı. Yalnız acaba işçiler onların sözünü dinleyecekler miydi? Bu çok önemliydi. Demin aralarından bir tanesi onu göstererek şu soytarıya mı oy vereceğiz yani demiş. Tessa'nın keyfini kaçırmıştı. Zaten Didier'in bütün taraftarları ona oy verseler bile aralarında Dugard'ın lehine 300-400 oy fark kalıyordu. Ortacılardan oy alması hemen hemen imkansızdı. Komünistlerle açıktan açığa ortaklık etmesi onları kızdıracaktı. Ah, şu Desire yok mu? Yine icat çıkarmıştı onun başına. Bu sefer hangi oyunu oynayıp zenginleşmek istiyordu? Fransa'yı ezdirerek mi? İşin kötüsü onun aleti olmuştu şimdi. Toplantının sonunu bile beklemeden oteline döndü. Suratı asılmıştı ve başı müthiş ağrıyordu. Kapıcı onu karşıladı. Bekleme salonunda bir mösyö bekliyor sizi. Tessa bıkkınlıkla göğüs geçirdi. Fakat kendisini bekleyen adamı görünce sıkıntısı şaşkınlık oluverdi. Yardım dilenen bir seçmen beklerken milletvekili Louis Brutel'ü karşısında buldu. Şaşkındı. Bu ziyaretin anlamı ne olabilirdi? Sağcı da olsalar, solcu da olsalar bütün milletvekilleriyle ahbaplığı vardı. Brutölle de dosttu. Onunla şimdi değil de başka bir zamanda karşılaşmış olsaydı kollarını iki yana açıp yapmacıklı bir neşeye bürünecek ve şöyle diyecekti. Değerli dostum, nasılsınız? Yamadam. Ama bugün sanki savaş meydanından dönmüştü. Tükardın tükürürcesine ya çek nerede deyişi hala gözlerinin önündeydi. Demek o herif gidecek, Boston Sarayı'nda, mecliste, Tessa'nın koltuğunda oturacaktı. Keşke Brutöl gelmeseydi. Öyle iyi olacaktı ki. Milletvekilleri Brutöl'den korkarlardı. Çevresi onu fanatik olarak kabul ediyordu. Fizik yapısıyla eski bir sporcuya benziyordu. 1.85 boyunda, L harfi kadar dik, esmer tenli, beyazlamaya yüz tutmuş saçları ve ince bıyığı ile tipik bir adamdı. Savaşta yaralar almıştı. Sağ elinde iki parmağı yoktu. Bu eksiklik onda garip durmuyor, görünüşüne uyuyordu. Kuru bir konuşması vardı. Kelimeleri çekiçle vuruyormuş gibi söylerdi. Konuştuğu zaman emir veriyor sanılırdı. Komünist milletvekilleri kürsüye çıkınca o salonu terk ederdi. Bu herifleri dinleyemem derdi. Hiçbir anonim ortaklıkta görev almamıştı. Spekülasyon da yapmazdı. Kendi halinde, basit bir hayatı vardı. Aldığı tazminatın bir kısmını da propaganda parası yaptığını söylerlerdi. Bütün vaktini ayırdığı tek şey gençliğin askeri yönden yetiştirilmesiydi. Komandolar kurar, onlara askeri eğitim verir ve iyi aile çocuklarına yağmur altında geçit töreni yaptırır, askeri şeflerin nasıl selamlayacaklarını öğretirdi. Yaşlanmaya yüz tutmuşken parasız ve çirkin bir kadınla evlenmişti. 5 yaşında kaprisli, hastalıklı bir oğlu vardı. Bu çocuğun karşısında çok zayıf kalıyordu nedense. Tessa öylece eşikte durmuş ona bakıyor ve ne söyleyeceğini bilemiyordu. Brutöl ayağa kalktı. Günaydın Paul. Yüzün sapsarı. Yorgunluktan herhalde. Evet, çok yorgun. Sen ne arıyorsun burada? Geçerken uğradın galiba. Hayır. Paris'ten geliyorum. Biliyorsun Dugard adamımdır. Gençtir, budala değildir. Ama ona yardım etmeli. Tessa tedirgin oldu. Hadi Brutöl Dugard'ın yardımına geliyor. Gelsin. Kendi bileceği iş. Ama bu ziyarete anlayışsızlık denmezse ne denir? Tessa yüzünün solgunluğunu bahane edip kurtulmak istedi. Beni bağışlarsın umarım. Yatmaya çıkıyorum. Çok yorgunum. Biraz bekle. Konuşacaklarım var seninle. Yalnız burada olmaz. Odana geleyim. Kaldığı odada Tessa kravatını çözdü. Ayakkabılarını çıkarıp divana uzandı. Brutöl kapıyı tıklatıp içeri girdi. Konuşmayı sonraya bırakalım dedi Tessa. Ayakta duracak halim yok. Seçimlerden sonra konuşuruz. İmkansız. Şimdi fazla 5 dakikanı alacağım. Mutlaka karar vermek zorundayız. Biliyorsun, Dugard çok şanslı, kazanacak. Senden 500-600 oy fazla alacak. Ben bunu istemiyorum. Sebep? Dugard akıllı bir genç. Gerçekten yararlı olur. Yalnız mecliste esamesi okunmaz çocuğun. Sorarım, nedir senin yanında? Denenmiş bir politikacısın sen. Tecrüben var, konuşmayı hepimizden iyi bilirsin. Sonra büyük bir ün kazandın. İsmin var. Seçilmemen ülkenin felaketi olur. Bak Louis, seni anlamıyorum. Birdenbire bu övgülerin sebebi ne? Dugard beni her gün yerden yere vuruyor, söylemediğini bırakmıyor. Sen onu destekliyorsun. Kanat geriyorsun ona. Sonra bugün değişiyorsun. Sözlerin ne önemi var? Seçim konuşmalarında söylenmiş şeyler üstelik. Sanki halk cephesini göklere çıkaran sen değilsin. Komünistleri zerre kadar sevmediğini biliyorum. Ben meclise girmeni istiyorum. Onlar senin halk cephesinden yana olduğuna inansınlar. Vız gelir bana. Önemli olan insandır. Etiketi değil. Tek bir söz söyleyeceksin, her şey halledilecek. Bir saat önce halk cephesinden yana olduğumu, halk cephesinin desteğini kabul ettiğimi söyledim. Herkesin önünde açıkladım bunu. Olsun. Halka ulu orta verilmiş sözlerin önemi yoktur. Tekrar ediyorum. Her şey ağzından çıkacak o tek söze bağlı. Geveze adam değilim. Bana güvenebilirsin de. Pol, şunu anlamalısın artık. Yurdumuz için partiler önemli değil. Milleti kurtarmalıyız. Dugard yerini sana bırakmalı. Seçmenlerini sana oy vermeye zorlayamaz. Bu olmaz. Adaletten vazgeçsin yeter. 2-3 bin oy sana gelecek o zaman. Dugard'ın taraftarları bana oy vermezler. Grand Mason'u seçerler. Şu bizim emekli general. Bilirim, bu dalının biridir. Ama dürüst adamdır. Onu da yarın göreceğim. O da adaylıktan vazgeçecek. Vazgeçireceğim. Tek aday olacaksın. Öyle seçileceksin. İşte gördün mü? Fransa'yı kurtaracak birliğin sembolü oldun. Teklif öyle çekiciydi ki Tessa kendi kendine mırıldandı. Sembol? Sen Paris'ten geliyordun sahi. Nasıl? Paris'te burası gibi sıcak mı? Olacak gibi oluyorum burada. Sıcağa hiç dayanamıyorum. Brutal susuyordu. Tessa boşu boşuna kafasındakileri toparlamaya çalıştı. Beceremedi. Sadece tek bir şeyi anlamıştı. Bu sefer de milletvekili seçilecekti. Bir bardak su içti. Anında Bilken teri kuruladıktan sonra yavaş yavaş kendine geliyordu. Fransa tehlikede dedi içinden. Düşman bizi kolluyor. İçeridekiler de Fransa'ya ihanet ediyorlar. Milli birliğin sembolü olacağım. Önemli olan insandır. Etiketi değil. Farkında olmadan bazen Brutal'ün sözlerini, bazen de Didier'inkileri tekrarlıyordu. Sonunda kendisine çok güzel bir hediye verileceğini bilen utangaç bir çocuk gibi bekleyerek sordu. Fakat ne yapmam gerekiyor? Sadece kabul edeceksin, o kadar. Anlaştık. Reddetmeye hakkım yok zaten. Brutal onun elini sertçe sıktı. Namuslu bir adam olduğunu biliyordum dedi. Artık dinlenmelisin. İyi geceler. Tessa uyandığında vakit geç olmuştu. Pancurların aralığından güneş girmişti odaya. Otelden henüz çıkmıştı ki duvarlarda yeni yapıştırılmış afişler gördü. Jacques Dugard seçmenlerine teşekkür eder ve milli bir görevi yerine getirebilmek için adaylıktan çekildiğini bildirir. Yaşasın Fransa! Tessa gülümsemekten kendini alamadı. Hatta ilerideki çiçekçi kıza göz bile kırptı. Ona bakınca Polet'in boynunu hatırlamıştı. Şu anda hayatı güzel buluyordu. Her şey hoşuna gitmeye başladı. Eski Roma stili kiliseler, vitrinlerdeki elektrik süpürgeleri, pazar yerindeki satıcı kadınlar mesela. Çevresinde kim varsa kucaklamak geliyordu içinden. Şimdi Dugard'ı sevimli bir delikanlı olarak görüyordu. İnsan onunla birlikte yemek yiyebilir, sohbet edebilir, şakalaşabilirdi. Toprak sahibi olmayışına üzüldü. Yoksa şu Dugard'a avuç dolusu para kazandırmak onun için öylesine basitti. Diğer de fena adam değildi. Kocaman bıyıklarıyla o da yaşlı ama kafa dengi bir işçiydi. Kilit işinden de iyi anlıyordu galiba. Önemli olan insandı. Etiketi değil. Tessa duvardaki her afişin önünde duruyordu. Afişlerin önüne başka insanlar da toplanıyorlardı. Dugard'ın açıklamasını tartışıyorlardı aralarında. O sırada bir şoför arabasından fırlayıp afişin yanına geldi, okudu, sonra öfkeyle yere tükürdü. Eşi ol eşek dedi. Bastı gitti sonra. Bu olay bile Tessa'nın keyfini bozamadı. 36 saatliğine Paris'e gitmeye karar verdi. Bütün bir geceyi Polet'le beraber geçirecekti. Şekerciye girip Dönis için kocaman bir kutu bonbon yaptırdı. Sonra küçük bir kahveye oturdu. Biraz ötesinde bir adam vardı. Vaktin erkenliğine boş verip şimdiden 2-3 kadeh yuvarlamıştı. Gazete kağıdına sardığı ekmek parçasını ufalayıp kaldırımdaki serçelere veriyordu. Tessa'ya seslendi. Kuşlarla konuşmak, haşır neşir olmak çok zevkli. Her yerde seçim. Orada seçim, burada seçim. Başka laf yok. Tessa sordu. Siz kimi tutuyorsunuz? Ben mi? Ben kendimi tutuyorum. Bir de kuşları. Gidip oy vermeyeceğim. Vallahi de vermeyeceğim, billahi de vermeyeceğim. Tessa kahkahayı koyverdi. Haklısınız dedi. Ne içersiniz? Söyleyin. Söyleyin, ben ısmarlıyorum. Tessa saat 4'te hareket etmişti. Saat 5'te Brutal North Marquis'ine geldi. Her salı orada toplanılırdı. Hapı yutmuş oldukları halde etikete hala düşkün eski aristokratlar gelirdi oraya. Aralarına iki fabrikatörü, arkeoloji enstitüsünden bir öğretmeni ve birkaç papazı lütfen kabul etmişlerdi. Uşak o gün konuklara açık çay ve küçücük sandviçler tutuyordu. Zaten Markez'in cimriliği çevredeki herkesin dilinde dolaşırdı. Oraya gelenler genellikle dedikoduyu severler, ayıp olmasın diye 5-10 dakika dış politika ve biraz da arkeolojik kazılar üzerine konuşurlardı. Şehir eski yapılarıyla ün salmıştı. Çevrenin hemen bütün aristokratları da arkeolojiden hoşlanırlardı. Ama o gün herkes tek bir konu üzerinde konuşuyordu. Seçimler, Grand Mason kendi kendine bir kahraman edası takınıyor. Aklınca oradakilere caka satıyordu. Vırvırcı ve zararsız bir ihtiyardı. Aklı yeni doğmuş bir çocuğunkinden daha fazla gelişmiş değildi. Bir ayağı hastalıklıydı. Hasta ayağına sürekli olarak pantufla giyerdi. Öfkelenince hasta ayağını öne doğru sallayarak hiçbir zaman diye bağırırdı. Brütöl elindeki çay fincanını karıştırdıktan sonra ona doğru eğildi. Aziz dostum dedi, durumu görüyorsunuz. Çekilmeniz daha doğru olmaz mı? Hiçbir zaman, ben Dugard değilim. Biliyorum, Poetessa kazanacak. Ama unutmayın ki galip sayılır bu yolda mağlup. Hemen öfkelenmeyin. Bakın, sizin alacağınız 2000 oy Tessa'yı düşmanlarımızın kucağına atar. Dürüst adamdır oysa, yazık olmaz mı? Oradakilerden sert bir tepki yükseldi. Şötem'in arkadaşı o değil miydi? Stavinsky olayını unutmayın. O bir masondur. Desire'nin aletidir. Ondan para alıyor. Hele Grand Mason bas bas bağırıyordu. Namuslu öyle mi? Adamın yazdıklarını okumadınız galiba. Dinsizdir. Daha kötüsü sahtekardır. Laik okul diye tutturmuş. İşte böyle böyle yapıp her şeyi aralarında paylaşmak istiyor bu haydutlar.